Ayrım 52.
Sayfa 279. Bazı durumlarda salt ihlalin tespiti adil tatmin olarak değerlendirilmekte ve ayrıca bir başka tatmin biçimi konusunda karar verilmemektedir. Dipnot AİHM Jabari Türkiye 11.7.2000 PR 54 Norris İrlanda 26.10.1988 A142 PR 50. Sözleşmenin 41. maddesi çerçevesinde hükmedilecek tazminat kararı esas itibariyle mahkemenin esas kararında yer alır. Böyle bir uygulamayı MİT'in 75/1 hükmüne de dayandırmak mümkündür. Çünkü bu maddede mahkemenin ihlale ilişkin kararında sözleşmenin 41. maddesinin uygulanması konusu da yer alır denilmektedir. Dipnot Renucci AGE sayfa 535 ve Luerjek AGE sayfa 1028. Ancak eğer başvuru dosyasından bu konudaki gerekli bilgilere ulaşılamıyorsa, 41. madde bağlamında adil tatmine esas hakkındaki son kararda değil, ayrı bir soruşturma çerçevesinde ve ayrı bir kararla hükmedilir. MİT 75/1. BB Adil tatmine hükmetme koşulları. Gerek sözleşmenin 41, gerek MİT'in 75. maddesi adil tatmin için bir takım koşullara yer vermektedir. Bunların başında sözleşmenin ihlal edilmiş olması gerekmektedir. İhlalin kaynağı önem taşımamaktadır. Yeter ki iç hukuk işlemi, eylemi veya uygulamasının sözleşmede yer alan hak ve özgürlüklerden biri ya da birden fazlasını ihlal etmiş olsun. Belirtelim ki ihlalin niteliği ve derecesi tazminat miktarının belirlenmesinde önem taşımaktadır. Bununla birlikte davalı devletin ihlal nedeniyle cezalandırılması amacı bazen ihlalin ağırlığı hafifliğinden daha da önem taşıyabilmektedir. Dipnot Gözlü Göl AGE sayfa 308. Diğer yandan sadece ihlalin varlığı yeterli olamamaktadır. Ayrıca ihlalin yol açtığı sonuçların ve olumsuzlukların tam olarak giderilmesinin iç hukuk açısından mümkün olmamasıdır. Dipnot Veluerjek AGE sayfa 1035, Gölcüklü Gözübüyük AGE sayfa 118. Sözleşmenin 41. maddesi mahkemenin sözleşme veya protokollerin ihlal edildiği sonucuna varması durumunda ilgili devletin iç hukukunun bu ihlali ancak kısmen gidermeye imkan vermesi durumunda gerektiğinde zarar gören tarafa adil tatmine karar verebileceğini düzenlemektedir. İhlalin sonuçlarının tümüyle ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığı durumlarda başvurucunun maddi ve manevi zararları ve yargılamayla ilgili giderlerin ilgili devlet tarafından karşılanması yolu ek bir güvence olarak ortaya çıkmaktadır. Dipnot Çavuşoğlu Avrupa Konseyi İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin denetim sistemi sayfa 468. Diğer yandan ortada bir zararın domaj, prejudis varlığı gerekli bulunmaktadır. Mahkeme burada zarar kavramını iç hukuktaki referanslara göre değil, diğer özerk kavramlarda olduğu gibi kendi ölçütlerine göre değerlendirmektedir. Dipnot AİHM Sunday Times İngiltere 6.11.1980 A38 PR 15. Nihayet zarar ile sözleşme ihlaline yol açan iç hukuk işlem veya eylemi arasında uygun nedensellik bağının varlığı gerekir. Dipnot Veluerjek AGE sayfa 1039 Çavuşoğlu Avrupa Konseyi İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin denetim sistemi sayfa 469 AİHM Barbera Masage Habardo, İspanya, M50-285C, 13-6-1994 Çakıcı Türkiye 8-7-1999 PR-127 AİHM iştahatlarına göre mahkeme masrafları veya yargılama süreciyle ilgili diğer masraflar ve zorunlu harcamalarla sözleşmenin ihlaliyle ortaya çıkan zarar arasında ayrıma gidilmekte ve esas itibarıyla zarar kavramından sözleşme ihlalinin doğurduğu kayıplar anlaşılmaktadır. Ancak bazı durumlarda AİHM, başvurucunun istemini belgeleyememesi veya istemin hesaplanmasındaki güçlüklerin varlığında hakkaniyet uyarınca tazminat miktarının belirlenmesi yoluna gitmektedir. Dipnot Gölcüklü Gözü Büyük AGE sayfa 118 Başvurucunun adil tatmin konusunda bir istemde bulunması ve bunu belgelemesi gerekmektedir. Çünkü bu istem kamu düzeniyle ilgili değildir. Bu nedenle mahkemenin re'sen göz önünde tutacağı bir konuda değildir. Dipnot Bu konudaki mahkeme kararları konusunda bakınız Gölcüklü Gözü Büyük AGE sayfa 118. Adil tatmin kavramı içerisine başvurucunun uğradığı maddi ve manevi tazminatla başvurucunun yapmış olduğu diğer harcamaları, mahkeme masrafları, avukatlık ücreti vesaire girmektedir. Mahkemenin bunların miktarını ve olayda gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemede takdir hakkı bulunmakta olup, ayrıca da iç hukukun bu konudaki referanslarıyla bağlılığı söz konusu değildir. Dipnot AİHM Langborger İsveç 22-6-1989 A155 PR47 Aktaran Gölcüklü Gözü Büyük AGE sayfa 119 Hokkanen Finlandiya 23-9-1994 A299A Aktaran Gözlü Göl AGE sayfa 308 Zarar maddi ve veya manevi nitelik taşıyabilir. Maddi zararla çoğu zaman gerçek zarar, kimi zaman da olayların akışına göre eğer bir kârdan mahrum bırakılma durumu, indemnizasyon de prejudis materiel söz konusu ise bu da tazminat kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir. Nitekim Vermeer Belçika davasında AİHM başvurucunun mahrum kaldığı miras payını tazminat olarak karara bağlamıştır. Dipnot Ünal Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sayfa 355 Smith ve Grady İngiltere kararında mahkeme bu konuda açık bir biçimde görüşünü ortaya koymuştur. Dava konusu olan işlem Smith ve Grady adlı kişilerin homoseksüel ilişkilerde bulundukları gerekçesiyle ordudaki görevlerinden çıkartılmaları ve başka bir görevde çalıştırılmalarına karar verilmesidir. Başvurucular bu işleme karşı sözleşmenin 8. maddesinin ihlal edildiği iddiası ile ilgili olarak AİHM'ye başvuruda bulunmuşlardır. Mahkeme 25.7.2000 tarihli kararında sözleşmenin 8. maddesinin ihlalinden kaynaklanan zararların tazmini kapsamında başvurucuların istemlerine konu olan işten çıkarılma nedeniyle gelecekte ortaya çıkacak kazanç ve prestij kayıplarını ve diğer mali farklılıklarının dikkate alınması gereğine işaret etmiştir. Dipnot AİHM Smith ve Grady İngiltere 27.9.1999 M41 25.7.2000 PR1819 Gül Türkiye kararında ise mahkeme ölüm nedeniyle eş ve çocuklarının mahrum kaldıkları gelir kaybından doğan zararların karşılanmasının tazminat kapsamı içerisinde olduğuna hükmetmiştir. Dipnot AİHM Gül Türkiye 14-12-2000 PR106 Aktaran Drogenbrock Van AGE sayfa 255 Aynı şekilde Z ve diğerleri İngiltere kararında mahkeme ailenin bakımına verilen başvurucuların bu süre içerisinde çocuk esirgeme kurumunun kusurlu davranışı nedeniyle çeşitli acı ve sıkıntılara ve psikolojik travmalara uğradığını, bu sıkıntı ve acıların gelecekteki yaşamını psikolojik olarak etkileyeceğini, bununla ilgili olarak gelecekte de birçok sağlık masrafında bulunacakları, iş yaşamlarının bundan etkileneceğini, bu nedenle de başvurucuların bundan kaynaklanan geleceğe ilişkin zararlarının da ödenmesi gereken tazminat kapsamında olduğunu ifade etmiştir. Dipnot: AİHM, Z ve diğerleri İngiltere, 11-2001, PR120. Manevi tazminatla başvurucunun manevi ya da fiziksel acı, keder, psikolojik sarsıntı ve yıkıntı, ıstırap gibi psikomotor yapısının, ruhsal durumunun tahrip edilmiş olması kastedilmektedir. Elbette bu zararın da sözleşme ihlaliyle nedensellik bağının kurulabilmesi gerekir. Başka bir deyişle zararın ihlalin bir sonucu olması, eğer sözleşme ihlali olmasaydı böyle bir zararla karşı karşıya bulunmayacağının ortaya konulması gerekecektir. Mahkeme kimi zaman da sözleşmeyi ihlal kararının bizzat kendisinin manevi bir tatmin sağladığından hareketle manevi tazminat istemini geri çevirmektedir. Dipnot: Örneğin TBKP Türkiye davasında AİHM, partiyi kapatma kararının sözleşmenin 11. maddesine aykırılığının tespitinin yeterli bir manevi tatmin sağladığı gerekçesiyle başvurucuların manevi tazminat istemini reddetmiştir. Başvurucunun uğradığı maddi ve manevi zararları belgelerle ortaya koyması gerekmektedir. Mahkeme özellikle maddi zararlara ilişkin istemlerde zararın dayanağını oluşturan belge ve raporların varlığına büyük önem vermekte, bu konuda titiz bir denetim yapmaktadır. Şu var ki yukarıda da değinildiği üzere belgelerin yokluğunda da mahkeme başvurucunun zarara uğratılmış olduğu kanaatine varırsa adil bir karşılığa hükmetmektedir. Diğer masraflar kavramı içerisine başvurucunun iç hukukta sözleşme ihlalinin giderilmesi, gerekli düzeltmelerin yapılması adına giriştiği yollarda yaptığı harcamalarla Avrupa İnsan Hakları Yargısı sürecine ilişkin olarak yaptığı masraflar, avukatlık ücretleri, fotokopiler, bilirkişi masrafları, yol ve konaklama giderleri, iletişim masrafları, tercüme giderleri girmektedir. Şu var ki masraflar kalemine ait harcamaların hak arama yolları açısından zorunlu ve makul giderlerden olması gerekir. Dipnot: Dudgeon, İngiltere, 24-2983, A59, PR20, Minelli, Fransa, 25-3983, A62, PR45, Ekle, Belçika, 21-6-1983, A65, PR25, Lingens, Avusturya, 8-7-1986, A103, PR52, Döküber, Belçika, 14-9-1987, A124, PR25, Belilos, İsviçre, 29-4-1988, A132, PR79. Bunların tayin ve takdiri mahkemeye aittir. Eğer başvurucu bir adli yardımdan yararlanmışsa, bu yardım miktarı hükmedilecek tazminattan düşülür. Dipnot: Velo Ercek AGE, sayfa 1038-1039, Ünal Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, sayfa 355. Diğer yandan masraflar cetvelinde belirtilen harcama kalemlerinin sadece belirtilmesi yeterli görülmemekte, bunların gerçekten yapıldığını ortaya koyan belgelerin de ibraz edilmesi veya mahkemeyi ikna edebilecek açıklamalarının yapılmış olması gerekmektedir. Örneğin avukatlık hizmetinin kaç saat sunulacağının ortaya konulamadığı durumlarda mahkeme tarafından en taban miktardan bir avukatlık ücretine hükmedilmektedir. Moreira de Azevedo, Portekiz kararından beri, mahkeme özellikle tazminat kararlarının yerine getirilmesi konusunda bir süre belirlemektedir. Bu süre ilke olarak 3 aydır. Diğer yandan parayla giderime gidildiği durumlarda, ki hemen hemen bütün kararlarda bu yola başvurulmaktadır, değeri çabuk kaybolma riski taşıyan para cinsi yerine daha istikrarlı para cinsinden tazminat belirlenmekteydi. Bugün mahkeme euro cinsinden tazminatı belirleme yoluna giderek bu tartışmayı da sona erdirmiş oldu. 4. Esas hakkındaki kararlara karşı başvuru yolları. AİHM dairelerinin kararları kesin nitelik taşımamaktadır. 11. protokolle eksik de olsa 2 dereceli yargılama sistemi kurulması arzulanmıştır. Daireler adeta ilk derece mahkemesi olarak görev yapmaktadırlar. Dolayısıyla da kararları kesin nitelik taşımamaktadır. Sözleşme sistemi içerisinde mahkeme kararlarına karşı yine mahkeme içerisinde olmakla birlikte biri olağan, diğeri olağanüstü diye nitelendirilebilecek olan iki ayrı başvuru yolu öngörülmüştür. A. Olağan başvuru yolu. Yukarıda da ifade edildiği üzere daire kararları kesin nitelik taşımamaktadır. Sözleşmenin 44/2 hükmü uyarınca, eğer taraflar davanın büyük daireye gönderilmesini istemediklerini bildirmişlerse veya taraflardan birince daire kararından itibaren davanın büyük daireye götürülmesi istenmemişse veya tarafların sözleşmenin 43. maddesi çerçevesinde büyük daireye gönderilmesine ilişkin istemleri 5 kişilik yargıçtan oluşan kurul tarafından reddedilmişse daire kararı kesin hüküm niteliği kazanır. Bu kararlar yayımlanır. AİHS M44/3 MİT 78. Şu halde 11. protokolle getirilen denetim sisteminde daire kararlarına karşı ikinci derece yargılama yeri olarak büyük daireye gidilebilecektir. Şu var ki başvurunun önce büyük daire bünyesinde kurulu 5 kişilik yargıçtan oluşan kurul tarafından büyük daireye götürülebilirlik kararının alınması gerekmektedir. Avrupa İnsan Hakları Yargısı'nda ikinci derece yargılama yolunun sözleşmenin 43 ve MİT'in 73/1 maddelerinde geçen istisnai ibaresinden de anlaşılacağı üzere istisnai bir yanı bulunmaktadır. Bu düzenlemeden 11. protokol yapımcılarının sözleşme sisteminde şimdilik tam bir temyiz mekanizması kurmayı istememiş oldukları çıkmaktadır. Şu halde kararın büyük daireye götürülmesi istemi, dosyadaki bilgiler ışığında büyük daire yargıçlarından oluşan 5 kişilik kurul tarafından değerlendirilecek ve eğer sözleşme ve ek protokollerinin yorumu ve uygulamasını etkileyen ciddi bir sorunun veya büyük daire tarafından incelenmesini gerektiren genel nitelikli ciddi sorunun olduğu kanaatine varılırsa, daire kararı büyük daireye intikal ettirilecektir. Eğer istem reddolunursa daire kararı kesinleşmiş olacak, aksi takdirde karar büyük daire tarafından kesinlik kazanacaktır. MİT M73. 5 kişilik kurulun büyük daireye taşınmasının reddine ilişkin kararlarında iç tüzüğün gerekçe gösterme zorunluluğunu aramamasını MİT M73/2 anlamak güçtür. Bir yargılama nerede ve hangi düzeyde yapılırsa yapılsın, adil niteliğinden söz edilebilmesi için kararlarının gerekçeli olması gerekmektedir. Adil yargılamanın en esaslı unsurlarından biri kararların gerekçeli oluşudur. Gerekçe mahkeme kararlarının açıklığının ve hukuksallığının da sonucudur. Bir istemin hangi hukuksal nedenlere dayalı olarak reddedildiğinin bilinebilmesi başvurucunun hakkıdır. Burada başvurucunun ret gerekçesini bilememesi, mahkemenin son derece hassas ve deyim yerinde ise kılı kırk yaran içtihatları, devlet güvenlik mahkemeleri içerisinde askeri üye bulunmasının adil yargılanma hakkının ihlaline ilişkin kararlarındaki gerekçelerinden biri, askeri üniformanın sanık üzerinde oluşturduğu psikolojik etki karşısında tuhaf bir çelişki oluşturmaktadır. Diğer yandan adil yargılama hakkının bileşenleri arasında 6. maddede düzenlenmemekle birlikte mahkemenin içtihatları arasında yer alan mahkeme kararlarının gerekçeli olması yönündeki yaklaşımıyla da uyuşmamaktadır. Kanaatimizce bu iç tüzük düzenlemesi sözleşmeye aykırılık oluşturmaktadır. 11. protokolla getirilen ve mahkeme içerisinde cereyan edecek olması nedeniyle iç başvuru yolu olarak adlandırılabilinecek Unvoi de recours interne à la cour olan bu denetim yolu bazı yazarlarca daire kararlarının otoritesini zayıflatabileceği endişesiyle eleştirilmekte ve büyük dairenin farklı bir kompozisyon dahilinde yeniden yapılandırılmasına işaret edilmektedir. Dipnot, Washman, Liberté Publique, sayfa 215. B. Olağanüstü başvuru yolu. Mahkemenin son kararına karşı sözleşme sisteminde olağanüstü bir başvuru yolu getirilmiştir. MİT'in 80. maddesi, son kararın düzeltilmesi istemi kenar başlığı altında bu kurumu düzenlemektedir. Buna göre taraflardan biri, niteliği gereği son kararın oluşumunda belirleyici bir etkisi bulunan ve kararın açıklandığı tarih itibarıyla mahkemece bilinmeyen ve kendisi tarafından da bilinmesi mümkün olmayan bir durumun varlığını öğrendiği takdirde, öğrenme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkemeye başvurarak kararın düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir. Bu konudaki istemler Yazı İşleri Müdürlüğü'ne yapılır. Başvuru dilekçesinde düzeltilmesi istenen karar belirtilir ve düzeltme isteminin kabul edilmesi için gerekli koşullara sahip olunduğunu gösteren bilgi ve belgelerin birer kopyası dosyaya eklenir. MİT M80/1-2. Esas hakkındaki kararı veren mahkeme düzeltme istemini incelemeyi gerektirecek bir durumun bulunmadığından bahisle reddedebilir. Eğer düzeltme istemi esas kararı veren dairece kabul edilirse, Yazı İşleri Müdürlüğü aracılığıyla düzeltme istemi davanın diğer tarafı veya taraflarına gönderilir ve daire başkanı tarafından belirlenen süre içerisinde yazılı görüşlerini sunmaya davet edilir. Dairenin bir duruşma yapılmasına karar vermesi durumunda daire başkanı tarafından bir duruşma günü belirlenir. MİT M80/3. Mahkemenin düzeltme istemlerine ilişkin kararı da son karar niteliği taşır. MİT M80/4. 5. Mahkeme kararlarının yorumu ve yazım hatalarının düzeltilmesi. Davanın taraflarından her biri bir daire kararının verildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kararın yorumlanmasını isteme hakkına sahip kılınmıştır. Bu istemler Yazı İşleri Müdürlüğü'ne gönderilir. İstemde yorumlanması istenilen hüküm fıkrası veya fıkraları açık bir biçimde gösterilir. Esas hakkındaki kararı veren daire, son kararın yorumlanmasını gerektirecek bir husus bulunmadığı kanaatine varırsa bu yöndeki istemi reddeder. Daire eğer yorum istemini kabul ederse Yazı İşleri Müdürü bunu diğer taraf ya da taraflara iletir ve daire başkanı tarafından belirtilen süre içerisinde yazılı görüşlerini sunmaya davet edilir. Eğer daire bir duruşma yapılmasına karar verirse, daire başkanı tarafından duruşma günü de tespit olunur. Daire yorum kararını da son karar olarak verir. MİT M79. Diğer yandan son kararların düzeltilmesi ve başvuruların yeniden kayda alınarak görülmesiyle ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla mahkeme bir kararı ya da son kararı açıkladığı tarihten itibaren bir ay içerisinde reysen veya taraflardan birinin isteği üzerine yazım, hesap ve tarihle ilgili hatalarla açık yanlışlıkları giderebilir. MİT M81